Ayrım 4.
Okullarda din dersi velilerin iznine bağlıydı o sıralarda. Zeynep izin vermeyeceğimden emin olduğu için salt damarıma basmak amacıyla din derslerine girmek istediğini söyledi. Ben bozulduğumu hiç belli etmeden iyi olur ne de olsa bilgi bilgidir deyince bozulma sırası ona geldi. Kızım Damdesyon'dan hep yakındığı için orta kısmı bitirince onu başka bir okula göndermeyi önerdim. Zeynep buna sevineceğine beni fena halde azarladı. Sevse de sevmese de Damdesyon'un iyi bir okul olduğunu, orasını bitirmeye karar verdiğini açıkladı. Sonra da her istediklerini yaparak ağabeyini de onu da şımartıp ahlaklarını bozmakla suçladı beni. Hakkı da vardı büyük bir olasılıkla. Yaşlılığın nimetlerinden birinin de çocuklarınızla yaşadığınız sorunları torunlarınızla hiç yaşamamanız olduğunu söylemiştim. Ne var ki gençlerle iletişim kurabilmek için iç dünyanızın genç kalması gerekmektedir. Benim iç dünyam genç olmasına genç de bugünün gençliğinin iç dünyasıyla ne derece uyum içinde bilemem. Çünkü günümüzün çoğu gençleri siyasal ve toplumsal sorunlara tamamıyla ilgisiz. Bol para kazanmak tek amaçları. Bense 20 yaşında benimsediğim siyasal inançlara hala bağlıyım. Amerikalı şair Robert Frost, ihtiyarlığında tutucu olmak korkusuyla gençliğinde solcu olmayı asla göze alamadığını söyler. Oysa ben ileride ayrıntılı olarak anlatacağım gibi gençliğimde de solcuydum, ihtiyarlığımda da. Hatta solculuğum daha da arttı yaşım ilerledikçe ve memleketin durumu berbatlaşınca. Belki bu yüzden sözde akılları başlarına gelen kimi eski solcular benim gibi bir dinozoru umutsuz bir vaka sayıp fena halde küçümseyeceklerdir. Ama onların karşısında yılmak niyetinde değildir bu dinozor. Tüketim toplumunun kültürden yoksun bir ortamda egemenlik kurmasının doğal bir sonucu olan bayağılık, faşizm kadar çirkin, faşizm kadar tehlikeli benim gözümde. Belki bu da bir dinozorluk belirtisi sayılacak ama davranışta, konuşma üslubunda, kılık kıyafette, müzikte, her konuda bayağılığa şiddetli bir tepki içindeyim. Son yarım yüzyılda ülkemde, dünyada daha da bayağılaştığı için tepkim de gittikçe şiddetleniyor. Bu bayağılığın Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayarak tüm dünyaya yayıldığını ileri sürmem siyasal önyargılarından ötürü değil. Bu konuda Amerikalı aydınlar da benim kanımı paylaşıyorlar. Ben Amerika'ya veriştirdikçe başlarını hazin hazin sallayıp beni onaylıyorlar. İngiltere'den göç edip New England bölgesine yerleşenler dışında Amerika Birleşik Devletleri'nin yurttaşları Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden kopup gelen, yoksulluklarından ötürü okumaları yazmaları da olmayan göçmenlerden oluşuyordu. Bu kadar değişik kökenli insanları birleştirecek ortak bir zemin gerekliydi. Başarılı olup para kazanmak hırsı ve bu hırstan kaynaklanan bayağılıklar bu ortak zeminin temeli oldu. Freud, Amerika büyük bir yanılgıdır demiş. Bunu bana aktaran Amerikalı bir psikanalist olduğuna göre Freud gerçekten söylemiştir bu sözü. Bütün dünyaya yayılan bu bayağılaşma konusunda bizler ayrıca marifetli sayılırız. Çünkü Avrupalılar batılı bir biçimde bayağılaşırken biz hem batılı hem de doğulu olduğumuzdan hem alafranga bir biçimde hem de alaturka bir biçimde bayağılaşmanın yolunu bulduk. Hem popun şıkıdım şıkıdımlarını ortaya çıkardık hem de arabeskin irili ufaklı ibolarını. Ancak arabeski Avrupa ve Amerika taklidi poptan daha az ayıpladığımı bildirmek isterim. Neden derseniz arabeskin felaket bir müzik türü olmakla birlikte insanlarımızın bazı ruhsal gereksinimlerini karşıladığını anladım günün birinde. Benim oturduğum bodrum çıkmazında ancak bir tek evin radyosundan ve teybinden çirkin sesler yükselmezdi. O evden arabeskin en koyusunun avaz avaz feryat ettiğini duyduğum bir sabah vakti. Bu yürek burkan çığlıkların kesilmesi için çıkmaza fırladım. Ders çalıştığımı söyleyecektim elbette. Çünkü bodrumlu komşularım önünde kitap kağıt, elinde kalem tutan beni görünce ancak ders çalışmakla açıklayabilirler böyle bir uğraşı. Aman gürültü etmeyin Mina Hanım ders çalışıyor derler. Ben de bunu söyleyecektim. Ne var ki durumu görünce bir şey söylemeden evime geri döndüm. Çünkü durum vahimdi. Komşumun gencecik kızı pencerenin yanındaki mindere çökmüş, iki eliyle başını tutmuş, güzel yüzünde derin bir acıyla arabesk dinlemekteydi. Bu arabesk faslı bir hafta kadar feryat figan devam ettikten sonra ansızın kesiliverdi. Aynı gün komşum bana uğradı, söz kesildiğini, kızının birkaç ay içinde evleneceği müjdesini verdi. O zaman anladım ki o güzel kız ancak arabeskin yürek parçalayan nameleriyle biraz dindirebiliyordu aşk acılarını. Nişanlanıp aşk acıları biter bitmez arabesk de bitiverdi. Arabeskin bazı ruhsal durumlarda halkımıza şifa verdiğinin farkına vardığımdan bu müzik türünün bayağılığına katlanabiliyorum. Ama moda denilen şeyin kılık kıyafette uygulanmasına nasıl katlanabileceğimi bilemiyorum. İtiraf etmeliyim ki bu moda hastalığı en çok kadınlara musallat oluyor. Güzel bir kızın ya da güzel bir genç kadının çok hafif bir makyaj yapması, saçlarını düzgünce taraması onu da daha güzelleştirmeye yeter de artar da. Ama onlar modaya uymak için lüks berberlere gidip dünya kadar paralar vererek, gülünç saç modelleriyle, gereksiz makyajlarla doğal güzelliklerini bozuyorlar. Cihangir'de otururken bir ara komşum olan tiyatro meraklısı çok sevimli bir sosyete berberi vardı. Kadınların kendilerini nasıl rezil ettiğini göre göre depresyona girip genç yaşta ölmesinin nedeni budur bana kalırsa. Dünya güzeli bir kız moda diye dudaklarını siyaha yakın bir bordo rengine boyuyor. Biçimli uzun bacakları olduğundan mini jüp ona çok yakışıyor. Ama gene modaya uymak için yaz sıcağında kaba saba postallar giyerek bacaklarının güzelliğini ve mini jüpün çekiciliğini mahvediyor. Şişman, kısacık boylu, yaşlı başlı bir hatun kendisini Amerikan futbol oyuncusuna benzeten kocaman vatkalı ceketler giyiyor. Oysa aklı başında bir kadının bu moda acaba bana yakışır mı diye biraz düşünmesi gerekir. Çünkü 20 yaşında 1.75 boyunda sülün gibi bir kızın üstünde bile çirkin durur o vatkalı ceketler. Hem yeterince param hem de yeterince vaktim olmadığından kılık kıyafet açısından kendim biraz dökülürüm ama giyim kuşamı önemsemediğim sanılmasın. Tam tersine zevkle giyinmiş bir kadına ya da bir erkeğe bakarken içim açılır. Görgülü bir burjuva ailesinden geldiğim için de bu işlerden anlarım. Rüküş ya da pasaklı kadınlara tahammülüm yoktur. Modanın güzeli vardır, çirkini vardır. Hatta çirkin olmayan ve yıllardır süren iki modaya öncülük etmekle övünebilirim. Bunlardan biri bulijin modası, öteki de bikini modasıdır. Gençliğimde okul dışında hep pantolon giyerdim. Tophaneden işçi tulumları alırdım. Bunlar koyu mavi kalın bir kumaştandı. Askıları vardı, göğüs hizasında çok işe yarayan büyük cepleri vardı. Benimkisi biraz megalomani belki ama bu işçi tulumlarının şimdiki bulijinlerin biraz hantalcası bir atası olduğu konusunda ısrar ediyorum. Bikini modasını ise şöyle icat ettim. Gençliğimde Yunus balıkları adalara giden vapurlarla yarış ederdi. Marmara'da Boğaz içinde İstanbul'un bütün kıyılarında denize girilebilirdi. Kentin her semtinde plajlar açıldığı halde kimi zaman arkadaşlarımla birlikte kimi zaman yalnız kalabalıktan uzak yerlerde denize girerdim. Okuldan kaçıp sandalla Bebek'teki fenere çıkarak oradan yüzdüğümde olurdu. Adaların ıssız kıyılarını severdim en çok. O sırada giyilen ince yünden yapılmış etekli mayolar bir türlü kurumazdı üstümde. Ben de dörtgen biçiminde bir basma kumaşı çaprazlama kesip iki üçgen yaptım. Bu iki üçgen karın kısmını açıkta bırakan ve çabuk kuruyan altlı üstlü bir bikini oldu. Başlattığımı iddia ettiğim bu iki modadan 80'imi geçtiğimden kendim yararlanamıyorum artık. Ama ikisini de çok beğeniyorum. Bikinileri genç ve biçimli kızların üstünde çok güzel göründüğü için estetik nedenlerden ötürü tutuyorum. Bulijinleri de politik nedenlerden ötürü. Erkek kadın, varlıklı yoksul, bütün gençlerin hatta bazı orta yaşlıların giydikleri bu pantolonları kadın erkek ayrımlarını da sınıf ayrımlarını da yatsıyan gerçek bir eşitliğin ve gerçek bir demokrasinin simgesi sayıyorum. 12 Eylül rejimi sırasında bulijinlerin tehlikeli komünist eğilimlerin bir belirtisi olmakla suçlanıp yasaklanmamasına da hala şaşıyorum. Çağımızın başlıca felaketlerinden biri saydığım faşizm kadar tehlikeli bulduğum bu bayağılık konusunda değer yargılarımın değiştiğini de itiraf etmek zorundayım. Bir lokantaya ya da bir meyhaneye gidince, bir taksiye binince, bir tatil kasabasında sokağa çıkınca çamurlu ve iğrenç bir gürültü selinin cıvık cıvık sularına batıp boğuluyorum. Bu sözüm ona şarkılar öyle çirkin ki gençliğimde bayağının bayağısı saydığım piyasa şarkılarını fena halde özlemeye başladım. Bu yüzden de bir tatlı huzur almaya geldim Kalamış'tan da, yandım çavuş yandım elinden de, adalar sahilinde bekliyorum da, nostaljik bir güzellik görmek yanılgısına düşüyorum. Televizyon yüzünden bayağılığın kirli suları evlerimizi de basıyor. Siz açmasanız da başka biri açacak nasıl olsa. Oturduğunuz o küçük apartman dairelerinde televizyon bayağılığının yaygarasından kaçmanızın yolu yok. Yaygara sözü tam yerinde. Çünkü seyircilerin tümü sanki sağırmış gibi programlardaki yenilikler bağırarak, neredeyse uluyarak ilan ediliyor. Amerika'nın da Avrupa'nın da hiçbir televizyonunda buna benzer bir uygulama görülmediğine göre anlaşılan bize özgü bir yeni bir bayağılık bu. Televizyona karşı olduğumu sanmayın. Hiçbir makineye, hiçbir elektronik cihaza karşı değilim. Yeter ki onları insanları değil, insanlar onları kullanabilsin. Doğru dürüst yayın yapan iyi konserler, güzel filmler, ilginç belgeseller, aptalca olmayan siyasal konuşmalar ve tartışmalar sunan aklı başında bir televizyon ne kadar yararlı bir şey olurdu. Ama ne yazık ki öyle olmadı. Tek tük programlar dışında televizyon kanalları tüm eksikleri ve kusurlarına karşın TRT bir yana bayağılıkla yarıştılar. Göreceksin, senden daha yüksek reyting alabilmek için senden de daha bayağı olacağım yarışmasıydı bu ve birbirlerinden daha bayağı olmayı gerçekten de başardılar. Eskiden TRT'nin sadece iki kanalı vardı ve neredeyse her akşam seyredilebilecek iyi şeyler olurdu. Şimdi ise yok. Arada tek tük iyice filmler yayımlanıyor gerçi. Ama gece yarısından sonra öyle geç saatlere konuluyor ki ancak uykusuzluk hastalığına tutulmuş olanlar ya da işsiz güçsüz oldukları için öğleye kadar uyuyanlar seyredebilir bunları. Gel gelelim, televizyonlarda ara sıra çok eğlendirici durumlarla karşılaştığımızda oluyor. Bir gece ilginç bir şey mi var diye zapping yaparken bir de ne göreyim. Dinci kanalların birinde bizim, daha doğrusu eskiden bizden olan Çetin Altan. Karşısında da saçları ortadan ayrılmış, sakalsız ama şeriata uygun bıyığı ile dinci bir genç. Çetin Altan'ın ağzından sözcükler sel suları gibi durmaksızın aktığından dinci genç bir şey sormak fırsatını pek bulamıyor. Eskiden bizden olanın şimdi yazılarını yayınladığı gazeteyi pek okumadığım için bakalım neler söylüyor bu dedim kendi kendime. Ve üyesi olduğum Türkiye İşçi Partisi'nin eski şanlı günleri aklıma geldi. Çetin Altan acaba bugün ne dedi? Merakı içinde olduğum için gazeteyi elime alınca manşetlere göz atmadan önce onun yazdığını okurdum. Makaleleri yalnız biz solcuları değil, herkesi etkilerdi. Örneğin Genco Erkal, emekli Bahriye Subayı babasının artık solcu olduğunu bana bildirmişti. Ne solcusu diye sorduğumda Çetin Altan solcusu diye yanıt vermişti. Çetin Altan söz alınca toplantı yaptığımız alanlar gol atıldıkça seyircilerin coştukları futbol sahalarına dönerdi. Milletvekiliyken mecliste linç edilmesine ramak kalmıştı. Bütün bunları ve bir yığın başka şeyi anımsadım. Gel gelelim, bu anılara dalmaya pek vakit bulamadım. Çünkü eskiden bizden olan şaşırtıcı laflar ediyordu. Dinci olmadan önce Necip Fazıl Kısagüre'nin çok iyi bir şair olduğunu söylüyordu. Onun eski şiirlerinden kadın bacaklarını ayrıca sevdiğini anlatıyor ve tam anlamıyla erotik olan bu şiiri dinci bir kanalda ezbere söylemeye çalışıyordu. Karşısındaki şeriatçı genç alı al moru mordu. Çetin'i susturmanın yolu yoktu. Dudakları titreyen delikanlı neredeyse fenalık geçiriyordu. Derken televizyonda bugüne değin görülmedik bir olayla karşılaştım. Durup dururken klasik batı müziği çalmaya başladı. Amaç süper mürşidin erotik şiirini duyulamaz hale getirmekti. Ama hiç mi hiç mümkün değildi bu. Çünkü orkestranın müziği yükseldikçe eskiden bizden olanın sesi de yükseliyordu. Gene duyuluyor, gene duyuluyordu. Necip Fazıl'ın erotik şiirinin 16 dizesini bangır bangır bağırarak sonuna kadar okudu. Kadın bacakları. Her kadının bastığı yerde sanki kalbim var. Kalbim ki vahşi bir zevk alır ezilişinden. Bir kadının içinden ağlayışı, gülüşü, gözlerinden ziyade bacaklarına yakın. Bir lisandır onların duruşu, bükülüşü. Kadınlar, onlar varken konuşmayınız sakın. İnce sütunlardaki ilahi güzelliğe bacakların ruhudur şekil veren diyorum. Bacakları bir kalın örtüde saklı diye mermerde kalbi çarpan Venüs'ü sevmiyorum. Ömrümüzün geçtiği yolda bana sorsalar, gidiyorum bir kadın bacağının peşinden. Boynuma doladığım güzel putu görseler, insanlar öğrenirdi neye tapacağını. Kör olsam da açılır gözüm ona sürseler, İsa'nın eli diye bir kadın bacağını. Ben de keyifli kahkahalar atarak onu dinlerken, eskiden bizden olanın hala birazcık bizden olduğunu anladım. televizyon kanallarına egemen olan bayağılığın en sinir bozucu örnekleri reklamlarda ortaya çıkıyor. Ama televizyonunuzu hiç açmasanız da vahşi kapitalizmin ve tüketim toplumun doğal sonucu olan reklamcılıktan kurtulmanızın yolu yok. Hatta dağ başlarında bile burun buruna geliyorsunuz bu bayağılıkla. Tatil köylerine yaklaşırken otobüsünüz ne denli hızlı giderse gitsin, reklam panoları üstünüze geliyor. Tek çare tüketicilerin bir kampanya açıp, eğer reklamlarınızı daha kaliteli yapmazsanız malınızı satın almayacağız demeleri. Çünkü bir reklamın illa da bayağı olması gerekmez. Çok güzel reklamlar da var. Hiç unutamadığım bir Fransız reklamı yüzünden Schweppes bağımlısı olmuştum vaktiyle. Paris Match dergisinin iki sayfasını kaplayan bir fotoğraftı bu. Altın kumlu, uçsuz bucaksız, ıssız bir kumsal. Kumsalın bir ucunda kimsenin çalmadığı kuyruklu büyük bir piyano. Piyanonun önünde üstüne küçük harflerle Schweppes yazılı küçük bir şişe, yanında da bir bardak. Marka o kadar küçük yazılmış ki zor okunuyor. O sıralarda Schweppes Türkiye'de yoktu henüz. Denize baktım, kumsala baktım, kuyruklu piyanoya baktım, küçük şişeye baktım. O fotoğraf beni büyülediğinden Schweppes denilen içki dünyanın en güzel alkollü içkisidir mutlaka diye düşündüm. Schweppes içmek isteğiyle yanıp tutuştum. Birkaç ay sonra Paris'e gider gitmez bir kahveye daldım. Garsondan bir Schweppes rica ettim. Schweppes masama geldi. Sihirli bir içki sandığım bu Schweppes bir çeşit gazozdan başka bir şey değilmiş meğer. Düş kırıklığıma karşın reklam beni öyle etkilemişti ki bu gazozu içmekten vazgeçemedim bir süre. Fransızlar radyolarda espri dolu sesli reklamlar da yaparlardı eskiden. Örneğin çok lirik, çok duyarlı bir erkek sesi onların ünlü halk şarkısını söylemeye başlardı. Aşkın hazzı ancak bir an sürer. Arkasından ikinci dizeyi, aşk kederi ömür boyunca sürer demesini beklerken başka bir erkeğin sesi müziksiz olarak Michael'ın otomobil lastiği ömür boyunca sürer deyiverince insan önce küçük bir şok geçirir, sonra da gülmeye başlardı. Neyse, çağımızda gittikçe ağır basan bayağılığı elimizden geldiğince unutmaya çalışarak yaşamaya devam ettiğimize göre bu karabasanı unutmak zorundayız. Başlıca konumuz olan yaşlılığın nimetlerine geri dönelim. İlkin şunu belirtelim ki bu nimetlerden yararlanabilmek için gençliğin kötü bilinen alışkanlıklarını sürdürmeniz gerek. Gençlerin sağlıklarını korumak gibi bir kaygısı yoktur. Siz de sağlığınızı bir saplantı haline getirmeyeceksiniz. Yaşlıyım erken yatmalıyım demeyeceksiniz. Canınız isterse erken yatacaksınız, canınız isterse geç. Şu yemek fazla tuzlu, şu yemek fazla tatlı, yok kolesterol, yok lipid diye tutturmayacaksınız. Asıl lezzetli yemeklerin sağlıksız bilinen yemekler olduğunu çok iyi bildiğiniz için, eğer canınız isterse kızartmalar, dolmalar, karnıyarıklar, imam bayıldılar yiyeceksiniz. Midenize ağır geleceğini hiç düşünmeden iştahla yiyeceksiniz bunları. Zaten bence iştahla yenilen hiçbir yemek ne denli ağır olursa olsun insana dokunmaz. Ancak stresler ve korkular içinde çekine çekine yenilen yemekler insana dokunur. Yalnız yemek konusunda değil, çay, kahve ve içki konusunda da gençliğimin bütün kötü alışkanlıklarını olduğu gibi sürdürdüğümü hafif bir gurur duyarak ilan ediyorum. Günde 3 büyük fincan sade kahve içerim. Sabahları aç karnına 2 büyük bardak şekersiz çay içerim. Bu sabah çaylarıyla birlikte ilk sigaramı yakarım. Şimdi gelelim bu sigara konusuna. Sigara, yağlı yemekler, çaylar, kahveler gibi sözde zararlı değil, gerçekten zararlıdır insan sağlığına. İşin komik yanı birçok başka zararlı şey gibi Amerika'dan gelen bu bitkinin 17. yüzyılda sağlığa yararlı sanılmasıdır. Örneğin ünlü oyun yazarı Ben Johnson, toprağın insanlara bağışladığı bitkiler arasında en şifalısının tütün olduğunu ileri sürer. Aynı dönemin başka bir şairi, O Medicinal Tobacco diye coşarak yeni keşfedilmiş bir mucize ilaçmış gibi över bu zehirli otu. Gene aynı yüzyılda İngiliz edebiyatının en ilginç ve en şaşırtıcı kitaplarından biri olan The Anatomy of Melancholy'nin yazarı Robert Burton, tanrısal deyimini kullanarak tütünü yüceltir. Bütün hastalıklara mükemmel bir ilaç sayar. Ama fazla içilirse tütün tiryakiliğinin bir felaketle sonuçlanacağını da bilir. Cehennemsi, şeytanımsı ve lanetli tütün, bedenin ve ruhun mahvolması ve yıkılması. Gençliğimde başlayan kronik bronşite hala çektiğim için sigaranın ne denli zararlı olduğunu herkesten iyi ben bilirim. Yoğun bir anti-tütün propagandası yaparım her fırsatta. Bir polis kıza bile yaptım bu propagandayı. 7 yıl önce uçakla Adana'ya gittim. Havaalanında polis kız üstümü aradı. Bu kontrol biter bitmez bir sigara yaktım. Polis kız ne zamandan beri sigara içtiğimi ve kaç yaşında olduğumu sordu. 15 yaşında başladım, şimdi 75 yaşındayım deyince o emniyet mensubu üstüme atıldı, büyük bir şefkatle boynuma sarılıp beni öptü. Her şey aklıma gelirdi de bir polisin, kız ya da erkek, beni bağrına basıp öpeceği aklıma gelmezdi. Meğer 25 yaşında olan bu kıza hekimler sigaradan vazgeçmezse yakında öleceğini söylemişler. Kız da beni o yaşta hala dinç bir durumda gördüğü için sigaraya devam edebileceğini düşünüp sevinmiş. Ama ben ayaküstü küçük bir söylev vererek sigara içmenin zararlarını gene de anlattım. Kendim sigarayı bırakamam ama bırakanlara büyük bir hayranlık duyarım. İkide bir de kutlarım onları. Bırakmayı kaç kez denedim. Bir ay bıraktım, iki ay bıraktım, sonra gene başladım. Çünkü bırakınca fena halde manyaklaşıyorum. Okuyamıyor, yazamıyor, beş karış surat asıyor, hayata küsüyor, sigaradan başka hiçbir şey düşünemez hale geliyorum. Sözün kısası sağlığım açısından sigaradan bin beter bir strese giriyorum. Sonunda günde sadece 10 sigara içmemi sağlayan bir yöntemi icat ettim. Gerçek tütün ihtiyacının ilk 3-4 nefes olduğunu, ondan sonra insanın otomatik olarak sigarayı bitirdiğini anlamıştım. O ilk 3-4 nefesi perişan ciğerlerime derin derin çektikten sonra yanımda her zaman taşıdığım küçük makasla sigaranın kül olmuş ucunu kesiyorum. Bir süre sonra o kesik sigarayı yeniden yakıyorum. Daha şık bir davranış 3-4 fırt çekip o sigarayı küllükte ezmek olur elbette. Ne var ki 20'lik bir paketin neredeyse 200 bin liraya çıktığı bir dönemde benim gibi emekli maaşlarıyla geçinenlerin böyle şık davranışlarda bulunmalarının yolu yoktur. İcat ettiğim yöntemi birçok tiryakiye salık verdim ama hiç kimse bu çok parlak buluşumu benimsemedi her nedense. Yaşamım boyunca birçok yanılgıya düştüm. Bana çok acı çektiren yanlış işler yaptım. Hiçbirinden pişman değilim. Çünkü yapılması gereken yanlışlardı bunlar. O yanlışları ancak yaptıktan sonra onlardan kurtulabilirdim. Ama sigaraya alışmama çok pişmanım. Çünkü sigara bir keyif değil, kötü bir alışkanlıktır sadece. Sigara, paket bile taşımadan güzel bir manzara karşısında ya da iyi bir yemekten sonra kahvelerini içerken coşup "ver bana bir sigara" diyenler için bir keyiftir ancak. Tıpkı ara sıra akşamları bir iki kadeh içen adama alkol bir keyif olduğu gibi. Ama o adam sabahın köründe içki içmeye başlar ve bütün gün boyunca içerse alkol bir keyif olmaktan çıkar, insanı mahveden bir bağımlılığa dönüşür. Gel gelelim tütünün zararını çok iyi bildiğim halde sigara içme yasağının bir çeşit faşistçe zorbalığa dönüşmesini kabul etmiyorum. Bu zorbalığın ilk örneklerini 5-6 yıl önce New York'ta gördüm. Ariel Dorfman'ın güzel oyunu Ölüm ve Genç Kıza gitmiştim. Glenn Close, Gene Hackman ve Richard Dreyfuss oynuyorlardı.